Ayrım 6.
Ve her cumartesi gecesi yatmadan önce sadece Tanrı'ya günah çıkarttığını anlatıyor. Tanrı'dan söz ederken sanki yan odada birasını ve sigarasını içen herhangi bir insandan söz eder gibi konuşuyor. Limerick'te böyle konuşacak olsam derhal sınır dışı edilirim. Etrafımız asker bırakılarıyla çevrili de olsa kilisede kendimi tam anlamıyla Amerika'da hissediyorum. Subaylar eşleri ve çocuklarıyla tertemiz giysileri ve şampuan kokuları içinde Tanrı'nın sevgili kulları olarak ayine gelmiş. Ayinden sonra evlerinde kuzu butları ve patates püresiyle elmalı tart ve soğuk çaylarını içen Maine ya da Kaliforniya'nın varlıklı insanları sanırsınız. Yemekten sonra aile reisi kanepede gazetesini okurken uyukluyor, çocuklar resimli romanlarını okuyorlar, anne mutfakta mutlu bir şarkı mırıldanarak bulaşıkları yıkıyor. Her öğünden sonra dişlerini fırçalıyorlar. Katolik olabilirler ama bir İrlanda ya da İtalyan kilisesindeki viski ya da şarap kokusuna ve sabun yüzü görmemiş insanlara pek tahammül edemezler. Bir Amerikalı ailem olsun isterdim. Subaylardan birinin sarışın, mavi gözlü kızına yanaşıp ona her ne kadar gözlerim hastalıklı, dişlerim çürük ve yüzüm sivilce dolu olsa da onlardan biri olduğumu söylemek isterdim. Ben de yemyeşil çim kaplı bir bahçesi olan, kent dışında şirin bir Amerikan evinde, kanepede gazetemi okuyan bir Amerikalı baba olup, bahçede üç tekerlekli bisikletine binen küçük Frank'i arkasından itmek, pazar günü akşam üzeri kayınvalidemle kayınpederimi ziyarete gitmeden önce Buick arabamı yıkayıp onların verandasındaki sallanan bahçe sandalyesinde soğuk çayımı içebilmek isterdim. Rahip duaları mırıldanırken ben de Latince karşılıklarını mırıldanıyorum. D'Angelo, akşamdan kalma mısın nesin diye beni dürtüyor. Ben de D'Angelo gibi ne yaptığımı bilen bir insan olmak ve Paeniştem gibi dünyayı umursamadan yaşamak isterdim. D'Angelo'ya günahtan boğulduğumu ve bir rahibe gidip bunları anlatmaktan korktuğumu söylesem bana güler. Bazı geceler bu günahlarımla aniden yatağımda ölüp cehenneme gitmekten ne kadar korktuğumu ve uyuyamadığımı söylesem buna da güler. Yan odada birasını ve sigarasını içen bir tanrının cehennemi mi olurmuş? İşte böyle anlarda kapkara bulutlar altında eziliyorum ve nefes alacak bir yerlere kaçmak istiyorum. Rahip arka taraftan sepetleri alıp bağışları toplayacak gönüllü birilerini çağırıyor. D'Angelo beni dürtüyor ve hemen diz çöküp sepetleri alarak sıraların arasında dolaştırıyoruz. Aileler bağışları çocukların eliyle sepete attırıyor ve herkes gülümsüyor. Küçük çocuklar büyük bir marifet yapmaktan gururlanırken anne babalar da çocuklarıyla gurur duyuyor. Subayların eşleri birbirlerine tatlı tatlı gülümseyerek hepimiz Katolik Kilisesi'nin çatısı altında mutlu insanlarız dercesine bakışıyorlar ama herkes kapıdan çıktıktan sonra birbirinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sepet elden ele dolaşıyor ve en sonunda toplanan parayı sayarak rahibe veren çavuşu D'Angelo tanıdığını söylüyor. Parayı sayarken bir sana iki bana diye sayar diyor. Ona bir daha pazar ayinine falan gelmeyeceğimi söylüyorum. Bunca günah altında ezilirken bunun ne yararı var ki diyorum. Kiliseye gelen bu tertemiz ailelerin bir ferdi gibi olamam. Ancak cesaretimi toplayıp günah çıkarmayı denedikten sonra ayinlere katılabilirim. Ama ayinlere katılmamakla günah işlemeye devam edecek olursam nasılsa bir şey fark etmez. Çünkü zaten yeterince lanetlenmişim. Ha bir ölümcül günah işlemişim ha on. Bir tanesi cehenneme gitmem için yeterli. D'Angelo saçmaladığını söylüyor. Eğer içinden geliyorsa ayinlere katılırsın. Kilise rahiplerin malı filan değil. Ben henüz onun gibi düşünemiyorum. Rahiplerden, rahibelerden, kardinallerden ve papadan korkuyorum. Tanrı'dan korkuyorum. Pazartesi sabahı başçavuş Tol'u görmem isteniyor. Tol masasında oturmuş, öyle çok terlemiş ki haki renkli üniforması sanki kararmış. Önünde bir kitap duruyor. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı kitabı. Hemen Raskolnikov'dan söz etmek istiyorum ama askerlikte ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bir üstüne yanlış bir laf ettin mi kendini bulaşıkhanede buluyorsun. Başçavuş bana rahat diyor ve nasıl olup da emirlere boyun eğmediğimi soruyor. Eğitim taburunda bile olsa bir üstüne nasıl böyle davranırsın? Sen kendini ne sanıyorsun? Cevap verecek halim yok. Başçavuş olup biten her şeyden haberdar. Ağzımı açarsam ertesi gün kendimi bulaşıkhanede değil Kore'de bulurum. Başçavuş devam ediyor. O Polonyalının esas adı her neyse sana bu cezayı vermekte haklıdır. Ama insanın 3 günlük izin alacağı bir hafta sonu bu yapılmaz. Albayın emir eri olarak bu izni hak etmiş birisin ve bu hakkın hala geçerli. Eğer istiyorsan önümüzdeki haftaya bu izni kullanabilirsin. Sağ olun başçavuşum. Şimdi git. Başçavuşum, ne var? Ben de suç ve cezayı okuyorum. Öyle mi? Göründüğün kadar şapşal biri olmadığını tahmin etmiştim zaten. Hadi çık. Temel eğitimin 14. haftasında Avrupa'ya gönderileceğimize dair söylentiler dolaşmaya başladı. 15. haftada söylentiler Kore'ye gönderileceğimiz şeklinde değişti. 16. haftada kesinlikle Avrupa'ya gideceğimiz açıklandı. 14. Önce gemiyle Hamburg'a, oradan da dağıtım için Sonthofen diye bir yere gidiyoruz. Burada kura çekilecek. İngiltere'yi çekip İrlanda'ya geçmeyi umuyorum. Ama Bavyera'nın küçük bir köyüne Langreese diye bir yere gidiyorum. Orada kurt köpeklerinin eğitilmesinde görevlendiriliyorum. Yüzbaşıya köpeklerden hoşlanmadığımı söylüyorum. Limerick'te telgraf dağıtımı yaparken ayak bileklerimi ısırmışlardı diyorum. Sana soran oldu mu diyor yüzbaşı. Beni çiğ etleri satırla kesen bir başka onbaşının yanına götürüyorlar. Hadi sızlanmayı kes de şu kabı doldurup hayvanın yemeğini ver. Tabağı bırakıp hemen elimi geri çek. Yoksa hayvan akşam yemeğinin o olduğunu sanır. Kafesin içinde hayvanın yemeğini yemesini izliyorum. Buna alışma diyorlar. Bu üste kaldığın sürece bu hayvan karın gibi olacak. Tam olarak karın denemez. Çünkü bu hayvan erkek. Haha. Ama askerde tüfeğin ve köpeğin her şeyindir. Benim köpeğim siyah bir Alman kurdu. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Adı Ivan. Neyse ki çoban köpekleri ya da dobermanlar gibi her gördüğüne havlayan cinsten değil. Ivan yemeğini bitirince bana bakıyor, yalanıp geri geri gidiyor. Dişleri ortada. Onbaşı kafesin dışından beni izliyor. Şu köpek de esaslı köpek yani, diyor. Sessizdir. Biliyorsun, savaşta ufacık bir ses insanın ölümüne sebep olabilir. Eğilip yemek kabını almamı ve aferin Ivan diye hayvanla yumuşak bir ses tonunda konuşmamı söylüyor. Akıllı Ivan, aferin sana. Yarın görüşürüz Ivan. Ağır ağır ve geri geri kafesten çık, kapıyı kapat. Elini uzatırken dikkat et. Bak ne çabuk dost oldunuz. Her sabah saat tam 8'de Avrupa'nın dört bir tarafından gelmiş köpek eğiticileriyle birlikte bir daire içinde sağ sol diye yürüyüş yapıyoruz. Onbaşı ortada duruyor. Köpeklerin tasmaları elimizde. Neyse ki ağızlarında ağızlık var. 6 hafta köpeklerle koşup duruyoruz. Dağlara çıkıp nehir boyunca yarışıyoruz. Onları besleyip seviyoruz ve sonra ağızlıklarını çıkarıyoruz. İşte o an büyük bir an. Mezuniyet gibi ya da evlilik gibi. Sonra komutan beni çağırıyor. George Szymanski adındaki yazısı 3 aya kadar izne çıkacağı için beni onun yerine geçmek üzere yetiştireceklermiş. Eğitime gideceğim. Çavuşun yerine geçeceksin. Şimdi gidebilirsin. Yazıcı eğitimine gitmek istemiyorum. Ivan'la kalmak istiyorum. 6 hafta içinde çok iyi dost olduk. Bana hırladığında sevgisini gösterdiğini çok iyi biliyorum. Ama hoşuna gitmeyen bir şey yaparsam dişlerini gösteriveriyor. Artık onu gerçekten seviyorum ve tam ağzını çıkarma aşamasına gelmişim. Benden başka kimse elini kaptırmadan bunu yapamaz. 7. Ordu ile Stuttgart'a giderken onu da götürmek istiyorum. Karın içine bir çukur kazıp onunla sıcacık yuvamızda oturmak istiyorum. Rus olduğunu söyleyerek beni kandırmaya çalışan askerin birinin üstüne onu saldığımda benim komutumla Ivan'ın adamı parçalamasına engel olacağım anı yaşamak istiyorum. Ivan'ı benden ayırıp başka birine teslim etmelerine katlanamam. Bir köpeğin bir tek sahibi olur. Hayvanın yeni birine alışması aylar sürer. Hem bir lise diplomam bile olmamasına rağmen beni ne diye yazıcı seçiyorlar ki? Bir sürü okumuş acemi asker var aramızda. Yoksa ben lise mezunu olmadığım için bu bir ceza mı? Etrafımı yine kara bulutlar sarıyor. Kafamı duvara vurup bulutları dağıtmak istiyorum. İçimden küfretmek geliyor. Kumandanı gebertebilirim. Ve o sırada yardımcısı yanımdan geçerken bana bağırmaya başlıyor. Çünkü dalgınlıktan onu selamlamamışım. Asker, şöyle geç bakayım. Bir subay görünce ne yaparsın? Selam veririm. Çok özür dilerim, sizi görmedim. Ne, görmedin mi? Görmedin ha? Koruya gidince dağların tepesinden saldıran düşmanı da görmedin mi diyeceksin. Benim yaşlarımda seyrek kızıl saçlı bir genç olan ve bıyık bırakmaya çalışan bu üst rütbeli çocuğa ne cevap vermem gerektiğini bilemiyorum. Zaten yazıcı eğitimine gönderileceğimi ve 1000 tane yüzbaşıyı selamlamamış olsam ancak böyle bir cezaya çarptırılacağımı söylemek istiyorum. Ivan'la 6 ayın boşa geçtiğini, Fort Dix'te 3 günlük iznimi nasıl berbat ettiklerini haykırmak istiyorum. Ama adım, rütbem ve yaka numaram dışında bir tek kelime etmemeliyim. Ama bu az teğmene kıçımı yedemek istiyorum. Akşam tam 21'de talim alanındaki yabani otları temizlemek üzere odama gel diyor. O sırada dostların Langreese'e bira içmeye giderken onlara el sallarsın. O akşam ot yoluna işini bitirdikten sonra Ivan'ın kafesine gidiyorum ve ağzını çıkarıp onunla oturuyorum ve sohbet ediyorum. Beni parçalamaya kalkışırsa şu yazıcı okuluna gitmekten kurtulurum. Ama Ivan bir hatırladıktan sonra yüzümü yalamaya başlıyor. Okul Langreese kışlasının içinde. Öğretmenler sınıfa girip çıkıyor. Biz sıralarda oturuyoruz. Ordunun en önemli adamları olduğumuzu söylüyor. Subaylar, askerler ölür ama yazıcılar kalır. Kimin öldüğünün, kimin kaldığının kayıtlarını tutar ve üniformaları teçhizatçıya teslim eder. Yazıcılar olmazsa teçhizatçıların yerine kim geçer? Elbette ki teçhizatçılar ölünce yerine siz geçersiniz. Ya posta eri ölürse yerine kim geçer? Yine sizler. Ne kadar önemli adamlar olduğumuzu böylece öğrendikten sonra daktilo yazmayı öğrendik. Her gün 5 karbon kopyalı raporlar yazıyoruz ve bir tek hata ya da silme ya da karalama olursa bütün raporu baştan yazmak zorunda kalıyoruz. Silmek yok, burası ABD ordusu. Silgi kullanılmış bir yazıya asla izin veremeyiz. Bu laubaliliktir. Oysa biz mükemmelliyetçiyiz. Mükemmelliyetçi, anlaşıldı mı? Sınıfın içi 30 tane daktilonun takırtısı, yanlış basılan tuşlar ve yırtılan kağıtlarla ve ah uh sesleri çıkaran daktilo askerlerinin iniltileriyle savaş alanından farksız. Yumruklarımızı sıkıp tam sonuna gelmiştim diye isyan ediyoruz. Bir tek silintiden ne olacak? Silmek yok asker. Hareketlerinize dikkat edin. Kursun sonunda bize birer diploma veriyorlar. Ben en yüksek dereceyle mezun oluyorum. Diplomaları veren yüzbaşı bizlerle gurur duyduğunu ve bununla kalmayıp Dwight Eisenhower'a kadar Avrupa Başkumandanlığı dahil üst düzeyden herkesin bizimle gurur duyduğunu söylüyor. Yüzbaşı 30 kişilik sınıftan sadece 9 kişinin başarısız olduğunu ve geri kalan 21 askerin ailelerinde ve memlekette gurur kaynağı olduğunu övünerek söylüyor. Diploma töreninden sonra bize karısının yaptığı çikolatalı pastadan ikram ediyor. Kendi 2-3 kızının da bu özel kutlamada pasta yemelerine izin veriyor. Çocuklar pastanın kedi bokuna benzediğinden şikayet edip aralarında fısıldaşırken yüzbaşı gülümseyerek tekrar sahne alıyor ve bir konuşma daha yapmaya hazırlanıyor. Neyse ki binbaşı onu susturuyor. Sonradan onun yüzbaşıya kes artık çok içkilisin dediğini öğreniyoruz. Doğrusu haklı. Yüzbaşının elinden viski şişesi hiç eksik olmuyor. Şemanski izne çıkmasaydı ben hala Ivan ve köpek eğiticileriyle arazide olacaktım. Şimdi Şemanski ile bir hafta onun odasında oturup işleri öğreneceğim. Karşımda raporlarını yazıyor ve beni köpeklerden kurtardığı için kendisine teşekkür borçlu olduğuma dair bir şeyler saçmalıyor. Sivil hayatımda işime yarayacak bir deneyim edineceğimi söylüyor. Daktilo öğrendiğine sevinmelisin diyor. Bir gün sen de ikinci bir rüzgar gibi geçti romanını yazarsın. Şemanski'nin son gecesinde Langley's bira salonunda bir parti var. Ben de o hafta sonu için izinliyim. Şemanski cumartesi sabahı birlikten ayrılacağı için cuma gecesi partiden sonra kışlaya dönüyor. Kız arkadaşı Ruth da o gittikten sonra bana hafta sonu iznimde ne yapacağımı soruyor. Bir bira içmek üzere beni evine davet ediyor. Şemanski gitmiş olacak nasılsa diyor. Kızın evine adım attığımız anda kendimizi yatakta buluyoruz ve çılgınca sevişiyoruz. Ah Mac diye inliyor. Ne kadar gençsin. Kendisi 30 yaşlarında ama beni pes ettirecek kadar enerji dolu. Durdurak yok. Şemanski terhis olmakla kurtulmuş doğrusu. Sabaha karşı kapı vuruluyor ve kız camdan bakıp eyvah diyor Şemanski. Ben yataktan fırlıyorum. Giyinirken elim ayağım dolanıyor. Kız çabuk diyor. Çabuk şu pencereden atla. Şemanski kapıyı kırarcasına vuruyor. Oradan çıkmama imkan yok. Beni gebertir. Ve ben de daha giyinemeden 3-5 metre yüksekten karların içine kendimi atıp hayatımı kurtarıyorum. Ruth yukarıdan sıkı sıkı perdeleri kapıyor. Yoksa Şemanski aşağıda beni giyinirken yakalayacak. Ayağıma geçirdiğim çizmeleri çıkarıp pantolonumu giyiyorum. Tekrar çizmelerimi giyiyorum. Belime kadar kara gömülmüşüm. Donuyorum. Pantolonumun ve çizmelerimin içine kar dolmuş. Hemen oradan sıvışıp Langley's'de sıcak bir kahve içecek bir yer arıyorum. Ama her taraf kapanmış. Kışlaya geri dönerken küfrediyorum. Tanrı bu Şemanski'yi sanki başıma bela olsun diye dünyaya yollamış. Artık Şemanski'nin masasında oturuyorum. İşin en berbat tarafı her sabah yoklama için tekrar tekrar isim listelerini yazmak. Başçavuş Burdick karşımdaki masada oturup kahvesini yudumlarken bana bu yazdığın yoklama listelerinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Diğer raporlarla birlikte dosyalar halinde merkez komutanlığına, oradan Stuttgart, Frankfurt ve oradan da Eisenhower'a ve son olarak Truman'a gönderilecek olan bu raporlar, Avrupa'daki ABD ordusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren belgelerdir. Rusların ani bir saldırısı halinde Truman ordusunun ne kadar güçlü olduğunu bilmek ister. Hadi McCord, bu raporlar önemli, bekliyorlar. Bir an önce bitirmemiz gerek. Bütün dünyanın bu yazdığım raporları bekliyor olması beni daha da beter telaşlandırıyor ve yanlış tuşlara basıp duruyorum. Küfrü basıp kağıdı daktilodan çıkarıyorum ve yenisini takıyorum. Burdick'in kaşları havaya fırlıyor. İkide bir saatine bakıyor ve kaşları inip çıkıyor, çatılıyor, geriliyor. Elimdeki işi bırakıp ağlamak istiyorum. Telefon çalıyor. Burdick Ayze'yi kaldırıyor. Merkez komutanlığından albay, general ve ABD başkanı benim raporumu almak için bir emir eri yolladıklarını bildiriyorlar. Adam tepemde bekliyor ve ben daha da panikliyorum. O anda New York'taki otelde tuvaletleri olmaya razıyım. Sonunda hiç silmeden raporu tamamlıyorum ve emir eri zarfı alıp gidiyor. Burdick yeşil mendiliyle yüzünde biriken terleri siliyor. Diğer bütün işleri bırak. Bütün gün daktilo çalış. Anlıyor musun? Merkez komutanlığından ne biçim bir yazıcı buldunuz diye bize hesap soracaklar. Diğer birliklerde bu rapor 5 dakikada hazırlanır. C bölüğünün alay konusu olmasına izin veremem. Evet McCord. Bu masa başından ayrılmıyorsun ve yanlışsız daktilo yazmayı öğrenene kadar çalışıyorsun. Başla. Gece gündüz değişik sayılar, zor kelimeler dikte ederek beni çalıştırıyor ve bir yandan da bir gün bana teşekkür edeceksin diye başımın etini yiyor. Sonunda haklı çıkıyor. Birkaç gün içinde listeler o kadar kusursuz bir şekilde ve o kadar süratle çıkıyor ki merkez komutanlığından bir as temen gönderip yoklama listelerini bir gece önceden mi hazırlıyoruz diye kontrol ettiriyorlar. Verdik gururla beni göstererek mükemmel yetiştirilmiş bir adamımız var diyor. As temen yüzü aydınlanarak gülümsüyor ve çekip gidiyor. Şemanski izinden dönünce tekrar köpek bakıcılığına döneceğimi düşünürken teçhizatçı olarak görevde kalacağımı bildiriyorlar. Yatak, yorgan, çarşaf, battaniye gibi malzemelerin teslimini yapıp eksiği gediği rapor edeceğim. Askerlere prezervatif dağıtımı da buna dahil. Teslimini yaptığım her türlü malzemeyi geri almak sorumluluğu da bana ait. Prezervatifler hariç tabii. Yüzbaşıya zemin katta oturup bu sayım işleriyle uğraşmak istemediğimi söyleyebilsem. Ivan'la birlikte olabilmek istediğimi söylemeye çalışıyorum. Tekrar köpek eğitimine devam edemez miyim yüzbaşım? Hayır McCord, sen artık mükemmel bir yazıcısın. Şimdi git. Ama yüzbaşım, gidebilirsin asker. Kafam yine bulutlanıyor ve çıkış yolunu şaşırıyorum. Şemanski halime gülerek kazığı yedin değil mi diyor. Git başımdan diyorum. Tekrar yüzbaşının odasına çağrılıyorum. Bir daha böyle bir davranışını görürsem askeri mahkemeye çıkarsın. Dosyanı Al Capone'un sabıka kayıtlarına çevirirler. Sen artık birinci sınıf yazıcı askersin. İşini iyi yaparsan, prezervatifleri doğru dürüst dağıtırsan 6 aya kalmaz 10 başlığa yükselebilirsin. Şimdi git. Ama daha bir hafta geçmeden başım tekrar derde giriyor. Bu sefer annem yüzünden. Langley's'e geldiğimizde merkez komutanlığından annem için bir tahsisat ayrılmasını talep eden bir form doldurmuştum. Maaşımın yarısı kesilerek anneme yollanacaktı. Bir akşam Bad Toast'ta bira içiyoruz. Maaş bordrolarının hazırlandığı bölümde çalışan Davis Bar'ın karşı tarafından "Hey McCord" diye sesleniyor. Ananın tahsisatına diyerek kadeyini kaldırıyor. Beynim atıyor ve bira bardağımı fırlattığım gibi Davis'in üzerine yürüyorum. İki asker araya girmese Davis'i boğacağım. O gece Bad Toast'ta hapse tıklıyorum ve sabah bir yüzbaşı beni sorguya çekiyor. Barlarda olay çıkardığım için beni azarlıyor fakat anneme küfredildiğini söylüyorum. Kimdi bu? Onbaşı Davis. Peki McCord, sen nerelisin? New York yüzbaşım. Hayır hayır, aslen nerelisin? İrlandalıyım. Bunu yüzünden anlamıştım evlat. Sanki suratında İrlanda haritası var. İrlanda'nın neresinden peki? Limerick. Benim annem babam da Kerry ve Sligo'dan. Güzel memlekettir ama yoksulluk var, öyle değil mi? Evet yüzbaşım. Pekala diyor ve kapıya sesleniyor. Şu Davis'i çağırın bakalım. Davis içeri giriyor ve yüzbaşı yazıcısı Jackson'a dönüp bu olayı kayıtlardan silin diyor. Sonra Davis'e dönüyor. Demek bu askerin anasına küfrettin. Ben sadece David, seni askeri mahkemeye gönderip hayatını kaydırırım. Ama içkili olduğun için dilin sürçtü diyelim ve bu olay kapansın. Sağ olun yüzbaşım. Bir daha böyle bir şey duyarsam kıçına kaktüs sokarım. Çık dışarı. Davis çıktıktan sonra yüzbaşı, biz İrlandalılar birbirimize destek olmalıyız, öyle değil mi diyor. Evet efendim. Odadan çıktığımda Davis beni koridorda yakalayıp elini uzatıyor. Özür dilerim McCord. Benim annem de tahsisat alıyor. O da İrlandalı. Yani ben de yarı İrlandalı sayılırım. Hayatımda ilk kez biri benden özür diliyor. Bense kızarıp bir şeyler mırıldanıyorum ve Davis'e elimi uzatıyorum. Bana gülümseyerek annelerinin, babalarının ya da büyük annelerinin, büyük babalarının İrlandalı olduğunu söyleyen insanlara ne diyebilirim? Bir gün anama küfredip ertesi gün kendi analarının İrlandalı olmasından övünen insanlara nasıl davranmalıyım bilemiyorum. Tam ağzımı açıp birine bir laf edecek oluyorum. Hemen herkes İrlandalı oluveriyor. Hadi hep birlikte içelim. Burada kimse sadece Amerikalı değil. İrlandalı Amerikalı, Alman Amerikalı. Şu tire işareti de olmasaydı ne yapacaklardı acaba? 15. Teçhizatçı olarak göreve başladığımda çamaşırları ayda iki kez Münih dışındaki askeri çamaşırhaneye götürmem gerektiğini kimse söylememişti. Ama bunda kötü bir şey yok. Bir günde olsa askerlikten uzaklaşmış oluyorum. Rappaport ve Weber adında iki teçhizatçıyla birlikte kamyonun arkasındaki yüklerin üstünde yatıp özlemle sivil hayatımızdan konuşuyoruz. Yola çıkmadan PX'e uğrayıp yarım kalan kahve ile bir karton sigaramızı alıyoruz. Bize neden böyle bir jest yaptıklarını bilmiyorum. Rappaport ve Weber sigara içmediğim için şanslı olduğumu söylüyorlar. Sigaralarımı Alman kızlara verip karşılığında onlarla yatabilirim. B bölüğünden Weber bu hayallerle kendini kaybedip denklerden birine sigarasıyla bir delik açıyor. Ve bizim bölükten olan Weber dikkat etmesi için onu uyarıyor. Canını okurlar, haberin olsun. Rapoport beni pek aldırmıyor. O sırada şoförümüz bak kamyonu durdurup hadi bakalım gizli bir hanemize geldik diyor. Birkaç paket sigaraya tav olacak Alman kızlar sizi bekliyor. Rapoport'la Weber benim sigaralarımı çok düşük fiyattan almak istiyorlar. Bak ise aptallık etme oğlum diyor. Senin de kadına ihtiyacın var. Yoksa kafayı üşütürsün. Bak kır saçlı bir adam. İkinci Dünya Savaşı'ndan madalyaları var. Herkes savaş meydanındaki başarılarını anlatıyor. Ama bak her zaman içkili dolaştığı için rütbeleri elinden alınmış. Aslında askerlikte anlatılan her şeyde pek inanmayacaksın. Bak bana Fort Dix'teki Dunphy'yi hatırlatıyor. Savaşta kahramanlık gösterip barış zamanı yapacak işleri olmayan bir takım insanlar. Artık yeni savaşlara gönderilmeleri de söz konusu değil. Çünkü alkol sınırını aşmışlar. İşte ölene kadar orada onlara bakacak. Bak çok iyi Almanca konuşuyor. Üstelik herkesi tanıyor. Langwies'den Münih'e kadar yolda bilmediği bar yok. Ama bizi götürdüğü barda kız filan yok. Weber bu işe çok bozuluyor. Bak da sinirlenip git şu ağacın arkasındaki kendi kendine yap diyor. Weber ne diye ağacın arkasına gidecekmişim diyor. Burası özgür bir ülke. Bak da iyi diyor. Çıkar şeyini o zaman. Sanki benim umurumda. Kamyona binip Münih'e kadar hiçbir yerde durmadan yola devam ediyoruz. Aslında bu çamaşırhane işinden söz etmemelerini anlıyorum. Böyle bir yere gitmeden önce insana bir açıklama ya da uyarı yapılması gerekir. Ve bu kimsenin işine gelmiyor tabii. Hele Rapoport'a bir şey söylemek hiç işlerine gelmiyor. Çünkü Rapoport Yahudi. Ama onun kamyondan bakınca kapıda Dachau yazısını görüp krize girmesini beklemek de yapılacak şey değil doğrusu. Bak kapıda kağıtlarımızı göstermek üzere yavaşladığı anda Rapoport kapıyı açtığı gibi fırlayıp kaçıyor. Zavallıcık bir yandan da çılgınlar gibi bağırıyor. Kapıdaki görevliler onun arkasından yetişip Rapoport'u bir cipe atarak geri getiriyorlar. Olanları izleyebilmemiz için Buck kamyonu geriye doğru alıyor. Rapoport'un yüzü kireç gibi olmuş ve tir tir titriyor. Yapamam, hayır, hayır, yapamam diye bağırıyor. Ona acıyorum. Neyse ki görevliler ona anlayışla davranıyor. Bir tanesi kulübeye girip bir yere telefon ediyor ve dönüp Rapoport'a tamam asker diyor. İçeri girmen gerekmiyor. Arkadaşların çamaşırları halledene kadar burada çavuşla oturup bekleyebilirsin. Çamaşırları kamyondan indirirken Almanlar bize yardım ediyor. Elimde olmadan o korkunç günleri düşünüyorum. Acaba bu kamplar hakkında ne biliyorlar? İçlerinde o dönemde burada olan ve o günleri yaşayan var mı acaba? Yüklerini indirip bindiren diğer askerler itişip kalkışıyor ve aralarında şakalaşıyorlar. Ama Almanların hiçbirinin yüzü gülmüyor. O zaman acı günlerin anılarıyla rahatsız olduklarını anlıyorum. Buraya her gün gelip giderken neler hissettiklerini merak ediyorum. Ama bak onların göçmen olduklarını söylüyor. Alman değillermiş. Yersiz yurtsuz kalan Macar, Yugoslav, Çek, Romanyalı halkın Almanya'daki bu kamplarda kaldığını anlatıyor. Birileri onlar hakkında bir karar verene kadar buralarda kalacaklarmış. Kamyonu boşaltıyoruz ve bak yemek zamanı diyor. Weber ile ikisi yemekhaneye iniyorlar. Ben çocukluğumdan beri gazetelerde fotoğraflarını gördüğüm bu kamplardan birine gelmişken etrafı gezmeden yemek falan yiyemem.